Evet. Tekrar soruyu okuyalım. Üç bilişe dayalı öğretimin matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceği hakkında düşünceniz nedir?
Tuğçe Tural, üç biliş tanımı belli bir zamana kadar zaten problem üzerinden, problemlerde nasıl kullanılacağı ile ilgili açıklanmıştı. Daha sonrasında bir genelleme yapılmıştı. O yüzden problem çözmede olan gerekliliği somut bir şekilde kanıtlanmış diyebiliriz yapılan araştırmalarla. Ben de o yüzden problem çözmede yani matematik içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyorum.
Haydar Köksal.
Bir de nasıl da açıklamaya çalışırsanız çok iyi olur hocam.
Olur.
Nasıl entegre
Olur.
edilebileceği konusunda.
Şimdi biz problem çözmede üst bilişsel olarak tabii ki kullanmamız gerekiyor. Bunu da sınıflarımızda fazlaca uygulamaya çalışıyoruz. Matematik zekası ileri derecede potansiyel olan çocuklarımızın bunu becerebildiklerini görüyoruz. Zaten bizim amacımız da orta dereceli çocukları bunu yapabilmek. İşlem becerisi olan çocukların birçoğunun problem çözme becerisinin olmadığını görüyoruz. Bunu da üst bilişsel işte yeteneğinin olmadığını belki söylemek yanlış olur ama yine de bunu
Sergileyemiyor
geliştirmek,
gibi bir
evet,
şey mi?
sergileyemiyor. Geçenlerde eşim sınıf öğretmeni, dördüncü sınıflara matematiği anlatırken, çocuklara not verirken diyor ki, öğrenci dört işlemi çok güzel yapıyor. Ama problemlerin hiçbirini çözemiyor. Az önce Şüheda hocamın da dediği gibi ortaokulda değil de daha önceden başlanmalı böyle şeylere. Dört işlem becerisinin yeterli olmadığını, öğrenci bu dört işlemi planlayarak, kendini tanıyarak, problemin özüne inerek, kısacası üst bilişsel kullanarak problemi çözebilmeli. O yüzden daha erken seviyelerde bu kullanılarak ortaokula gelinebilir.
Peki ilkokula entegre edilebilir mi acaba?
Kesinlikle edilebilir. Kayıtlara geçmesinde fayda var. Sınıf öğretmenlerimizi gerçi direkt söylemekte de fayda var. Sınıf öğretmenlerimizin birçoğunun sayısal yeteneğinin az olmasından kaynaklanan bazı problemlerimiz var. O yüzden ilkokuldaki orta dereceli çocuklarımızın işte ortaokula gelinceye kadar elenmesinin ya da işte üst bilişsel seviyesinin düşük olmasının nedenlerinin başında bu gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü üst bilişsel uygulayacak sınıf öğretmen yeterliliği çok az diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
Şeyda, hadi hocamın dediklerine üzerine bir şey demek istiyorum. Hocam, ilkokulda dediği gibi sadece işlem becerilerinin tam olması matematiksel olarak yeterli görülebiliyor. Herhangi bir problem çözme becerisi ya da bir üst bilişsel bir beceri aranmıyor. Dörde gelene kadar çocuklar o şekilde devam ettiği için 5. sınıfta biz öyle bir problemler onlara verince herhangi bir sorun yaşıyoruz. Sadece ben 5'e giriyorum bu sene. 5'leri problemi özetleyince işlemlerini yapıyorlar. Bir problem yok. Ama problemi anlarken, okurken büyük problem, sorunlar yaşıyoruz yani. Bence ilkokulda öğretmenlerin yani işlem becerisinden çok bu üst bilişsel olarak da mesela bulmaca verebiliyor. Çok böyle matematik şey bulmacaları var işte tavşan bulmaca. Onları farklı şekilde yorumlamalarını sağlayabilirler. Yani bunları genelde zaman kaybı görüyorlar daha çok üzerine işlemlerini düştüğü için ama bence daha önemli. Ya çünkü
Böyle
çarpma bölme bir şekilde yapacak yani onu dört yapacak ama o mantığının oturması önemli. Daha kolay oluyor sonra.
diyoruz ama geçen gün bir tane ikinci sınıf sorusu geldi. İlkokul ikinci sınıftan. Öğretmen öğrencisine sormuş derste problem. Bir de çözmüş. Öğrenci anlayamamış. Babası bana dedi ki hocam bir bakar mısın? Biz anlayamadık problemi diye. Babası dedi ki bu arada üniversite hoca yani. Öyle standart bir insana değil yani. Çok güzel bir problemdi yani. Ben öğretmenlerden sordum. Onlar bile tam olarak anlamlandıramadı problemi. Çözmekte güçlük yaşadılar. Gerçekten bazı okullarda böyle olabilir ama bazen de ilkokul üzerine çok iyi problemler irdeleniyor yani.
Yani işi bu tabii bir şey var ama ki.
Oğuzhan, Oğuzhan Karslı. Ben de hocalarım bu konuda destek vermek istedim. Bilmiyorum sorduğumuz sorunun cevabı mı bu ama nasıl kısımlar çok girmiyor. Ama bence çocukların bir çoğusu matematik açısından değerlendirdiğimizde sanki üst bilişsel becerileri alarak geliyorlar. Yani biz ortaokulda çok çocuğun matematiksel becerilerini çok değiştirebildiğimizi, çok üstüne çok fazla bir şey katabildiğimizi düşünmüyorum. Belki var olanı alıp götürebiliyoruz ama eğer hiç üst bilgisayar becerisi olmadan bir çocuk geldiği zaman biz ona hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi geliyor bana. En azından benim yaşamış olduğum problem bu. Ama dediğim gibi bu sorunun cevabı değil sanki.
Ayşegül. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Bu aslında okuldan okula, öğretmenden öğretmene, öğrenciden öğrenciye değişen bir şey. Yani öğretmenler bence ilkokulda, mesela köy okullarıyla merkez okullar bir olmuyor. Mesela öğrencinin seviyesine bakıyorsun, okuma yazmayı bile zor öğrettiğin bir öğrenciye hani topluma çıkarmayı öğretmek de bir o kadar zor olabiliyor yani. Mesela bakıyorum bazen 6. 7. sınıfa gelmiş bir öğrenci hani zihinden işlem yapmada çok zorluk yaşıyor, bir de elleriyle yapıyor mesela 7 ile 6'yı toplarken hani bu da çok gelişmediğini gösteriyor.
Sebebi nedir hocam, biliyor musunuz?
Sebebi de şöyle, mesela işte az önce dediniz ya ki işte 2. sınıf öğrencisinin öyle bir problem var, biz de hani zorluk yaşadık. Yani bu hocam şeyden değişiyor. Mesela bir ilkokul öğretmeni arkadaşım var, gerçekten böyle bana atıyor bazı soruları. Diyorum ki yani bu öğretmen, biz bunları 5. sınıfta çözüyoruz. Hani bu kadar ileri nasıl gitmiş olabilir? Hani diyor ki bunu diyor işte şu öğrencim çözdü. Bu diyorum çok büyük bir şey yani, bizim zamanımızda bile bunları bize, yani ben bunu çok geç öğrenmiştim hani bizim zamanımızda. Şimdi bir öğretmene bakıyorum, diyor ki seviye o kadar düşük ki ben bunlara topluma çıkarmayı, çarpmayı öğretebilirsem, çarpım tablosunu öğretebilirsem hani valla matematiği öğretmiş sayacağım. Hani böyle düşünen de var. O yüzden hocam bu öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, öğretimden de öğretime değişiyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani biraz seviyeye aslında göre davranıyoruz. Hani nabza göre şerbet veriyoruz. Böyle iyi öğrenciler, çok iyi öğrenciler mesela daha iyi problem çözebilirken ya da üst bilişsel işte becerileri gerektirecek şeyler yapabilirken, çözebilirken diğerleri işte çarpmada kalıyor, çarpım tablosunda kalıyor, diğeri toplama çıkarmada kalıyor. O yüzden hani hepsini aynı anda geliştirmek, yani bireysel farklılıklar vardır ya, bence çok da mümkün değil. Hani bir de bütün sınıf üst bilişsel olarak hani çok eksikse ya da şey düzeyde değilse bu sefer öğretmen bu alana çok yanaşmıyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani temeli vereyim, geçeyim diyor. 5. sınıfa da bu sefer hani tam bizim istediğimiz gibi böyle problem çözme becerisi gelişmiş bir şekilde gelmiyor. Hani o şekilde devam ediyoruz. Gelen de var, gelmeyen de var. Yani bence ilkokulda olabilir diye düşünüyorum. Daha evet, yoğun olabilir.
Nasıl olsan ismi? Genelde biz matematik dersinde beceri kısmında kalıyoruz, o orta seviye. Zaten iyi öğrenciler üst bilgisayar becerilere sahip olduklarından dolayı süreci kendileri götürebiliyorlar. Ama bizim öğrencileri çıkarabildiğimiz nokta beceri kısmı oluyor. Eylem beceri, evet. Ve şeyden bahsetmiştik, üst bilişten bahsetmiştik. Bu beceri kısmında öğrencilerin çoğusu kalıyor. Yani derste yapıyor ama bir sonraki evre ya da bir probleme uygulayamıyor. Kare köklü ifadeleri toplama, çıkarma, çarpma bölümü, bir konu bazında örnek verecek olursam bunların hepsini çok iyi yapabiliyor. Ama bir probleme geldiği zaman o çocuk o bilgilerini o soru üstünde yapamıyor. Bunun için de benim derste yapmış olduğum şey şu. Genelde ben oradaki kare köklü ifadeleri siliyorum, kapatıyorum. Bir şey yazıyorum. Doğal sayı yazıyorum. Doğal sayı, hocam yapılan işlem çok kolaymış işte. Cebirsel ifadelerde aynı şeyi yapıyorum.
Burada mesela o zaman kare köklü ifadeleri toplama da karıştırmazlar mı? Orada mesela bir yanılgıya sebep olmaz mı?
Şöyle hocam, çocuklar kare köklü ifadelerle toplama ve çıkarmayı çok iyi biliyorlar. Yani biz şey düzeyinde, işlem düzeyinde yaptığımız zaman çocuklar sınıfın %95'i, o ilk ders anlatım esnasından bahsediyorum. Neredeyse çoğusu, birkaç öğrenci hariç dersin tamamı katılıyor. Ama bir probleme geçtiğimiz zaman bu sefer çocuklar hangi işlemi yapacağıma dönüşüyor. Kapattığımız zaman sadece çocuklara şunu söylemeye çalışıyorum. Burada amacımız önce hangi işlemi yapacağımızı bulmak olsun. Birazcık bunu problemlerde hani üst biliş mi oluyor artık bu bilmiyorum ama en azından hangi işlemi yapabileceğini çocuğun kavraması açısından ben birçok problemde bunu uygulamaya çalışıyorum. Özellikle benim 8. sınıflarımda birazcık daha seviyeleri düşük. Bunun işe yaradığını düşünüyorum. Birazcık daha çocuklar kendi süreçlerini yürütebiliyor artık. Evet, tamam şunu kapattık. Tamam şu işlem yapıldı. Tamam ben zaten bu işlemi biliyorum. O sonra devam ediyor.
Ayşegül, evet hocam. Tamamen hocama katılıyorum. Benim de işte öğrenci seviyelerini düşün. Yani bakınca evet karikatür topluma çıkarma yapabiliyor ama ya problem karşısına çıktığı zaman topluma mı yapacağım, çıkarma mı yapacağım, çarpma mı yapacağım? Bunda karışıyor diyorum ki buraya diyorum hani böyle bir soru gördüğünüz zaman buraya birbirine bölünebilecek sayılar koyun. Genelde bölünebilecek sayıları seçiyorum. Mesela 10, 2 ya da 10'la 5 bunları koyun. Çarpılacaksa da rahat çarparsın hani 10 özellikle kullanıyorum. Bölünebilecekse de rahat bölersin. Onu koy diyorum. Ondan sonra düşün. Yani bu sayılar olsaydı hangi işlemi yapardın? Aynısını yapacaksın. Aynı şeyi yapacaksın. Yani ben de o şekilde hani verip öyle daha ilerlediğimi görebiliyorum yani.
Teşekkür ediyoruz. Başka fikri olan varsa?
Haydar Köksal. Öğrencilerle ders içerisinde özellikle cebirsel ifadelerde çok karşımıza çıkıyor bu. Öğrenciler kendimizce diyoruz. Diyoruz ki işte kilosu 2 TL olan muzdan işte x artı 5 kilogram aldık. Öğrenci bunları çarpacak mı, toplayacak mı, bölecek mi? Çocuğun bunu güncel hayatına entegre ederek düşünmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Evet, biz 2 liradan işte x artı 5 kilogram, 5 liradan 2x eksi 3 kilogram gibi ifadeler kullanarak buradaki işlemler arasındaki yani kendi problemiyle baş edebilmesini anlatmaya çalışıyoruz. Biz bu cebirsel ifadeleri toplayacak mıyız, çarpacak mıyız, bölecek miyiz, bunlar ne işe yarayacak derken çocuklara diyoruz ki manava gidelim, hayalini kuralım, günlük hayatta hiç mi bakkala gitmiyorsunuz gibisinde hayatlarındaki yaşantı içerisinde örnekler vererek hocam evet biz bunları çarpacağız, sonra da bulduklarımızı toplayacağız. Yani günlük hayattaki yaptığınız işlemlerle ilişkilendirmelerini istiyoruz. Yani başka bir tabirle soyut ifadeleri somutlaştırmalarını istiyoruz. Tabii ki bizim rehberliğimizde üst bilişsel davranışları daha ortaya çıkacaktır. Ama özellikle
hocam, açık olarak vurgulamak lazım mı? Ya mesela şunu yapıyorum. Şu anda mesela problemi çözmek için plan yapıyorum.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ortaokul düzeyinde bunu 5-6. sınıfta yani tabii sistemde bazı aksaklıkları var. Çocuk 8'e gelince başka bir şeyle uğraşıyoruz. 5-6, ben şu anda 4 yıldır okuttuğum çocuklarım var. 105 tane öğrencide 42 tane öğrenci seçtim. 4 yıldır da sürekli çalışıyoruz. Tam olarak bu dediğinizi yaptık biz. Üst bilişsel yeteneği olan çocukları seçtik.
Hocam, bu çocuklar üzerinde... Gönderdiğinden mi başlasak şey yapmaz.
Hadi hocam tamam.
Bu çocuklar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten de bu çocuklardan yani 25-26 tane çocuğumuzda üst bilişsel davranışların arttığını ya da korunduğunu, gerçekten de bunları uygulayabildiklerini gördük. Yani öğretmenlik hayatım boyunca ben bunu sürekli ortaokuldaki öğrencilerime uyguladım. Ve çok da güzel dönütler aldık. Sayısal verilerimiz ne olursa olsun her yıl proje geliştirebilen, proje üretebilen, her yıl matematik bilim olimpiyatlarına öğrenci götürmek için çaba sarf eden, bu üst bilişsel yeteneği yüksek olan çocuklardan seçerek, bunları da koruyarak ve destekleyerek de onlara bunu ispatladık. Tabii ki az önceki ifadeye yine geleceğim. Yani çocuk, evet önümüzde bazı veriler var, biz bunları hangi işleme sokacağız? Az önceki eşimin de örneğinde olduğu gibi çocuk ilkokulda 4 işlemi biliyor ama problem içerisinde hangilerini çarp hangilerini toplayacağını bilmiyor. Ya da hangi sıraya göre koyacağını bilmiyor. Tabii ki bunlar temelde ilkokuldan gelinerek başlaması gerekiyor. Daha da temele inerek çocuk sosyal hayatını 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında düzenleyerek geliyor. Yani tabii ki her çocuğun yaşantısı da bir değil. Sizin de dediğiniz gibi %67'ye ulaşabilirsek başarılı sayacağız kendimizi. O yüzden 1/3'lük kısmı evet kabul ediyoruz. Üstteki 1/3'ü de kabul ediyoruz. Ortadaki 1/3'ü gerçekten üst kısma taşımak için uğraşıyoruz.
Evet. Teşekkür ederim.
Oğuzhan ismi. Bir de sizin sabah bahsettiğiniz bir şey vardı. Altını çizme olayı. Ben özellikle derslerde ona da çok dikkat ediyorum. Özellikle öğrencilerin çözmüş olduğu problemlerde neyin altını çizdikleri. Çoğu öğrenci tamamı, sorunun tamamını altını çiziyor. Ben böyle sorular olduğunda tamamen sildiriyorum. Ve soruyu yeniden okutturup nerenin altını çizmelisin? Burada ne bizim için önemli? Ve problemi siz sabah dediğinde kendiniz öyle ifade etmiştiniz. Kendi cümleleriyle yazmasını, özetleyebilmesi. Tabii ki problemi alta geçirmek değil de kısaca bilgileri, verilen bilgileri, hangi bilgiler bizim işimize yarar? Yani o bilgileri organize etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu da öğrencileri bir üst basamağa çıkarmak için kullanmış olduğumuz bir yöntem.
Aslında o zaman biraz daha problem çözmeye dayalı dersler mi olması gerekiyor? Yani eğer öğrencinin üst bilgisayar becerisi geliştirecekse, söylediklerinizden anladıklarımı çıkarıyorum. Üst bilgisayar dayalı bir öğretim uygulanacaksa problem çözme temelli uygulanması lazım. Öğrenciler problem çözerken ancak üst bilgisayar becerisi geliştirilebilir gibi algılıyorum.
Haydar Köksal, biz tabii matematik üzerine şu anda konuşuyoruz ama yani bizim dersimizin iyi olabilmesi için başta Türkçe dersimizin çok iyi olması gerekiyor. İlkokul çağındaki çocuklara bakıyorum, işte kitap okutulmaya, bunları planlı bir şekilde anlatmaya, işte biz çok eskiden beri gördüğümüz eğitim sistemimizde işte olay nedir, baş kahramanı kimdir, bunları çocuklarımızın birçoğunun planlayarak söyleyemediğini görüyorum. Yani bu basit planlamayı, günlük hayat planlamasını yapamayan bir çocuk matematik problemini nasıl kuracak? Yani biz çocuğa diyoruz ki gideceksin markete, marketten şunları alıp geleceksin. Çocuk kafasında şunu kurabilmeli. Ben bunları alacağım ama bana şu kadar para vermen gerekiyor. Zihninde bunları canlandırabilmeli. İşte evin şurasından değil de şu sokaktan dönersem daha kısa yolda ulaşabilirim. Ya da bisiklette gitmeme gerek var mı? İşte manava gittiğimde şurada işte şey pardon bakkala gibi markete gittiğimde şurada manav bölümü vardı. İşte şurada et ürünleri bölümü vardı. Şurada süt ürünleri bölümü vardı. Zihninde bunu canlandırarak plan yaparak gidiyorum. Maalesef bu konuda takıntılı bir insan olarak söylüyorum. Yapacağı işi düzene sokmadan giden insanın aksattığını görebiliyoruz. Ama şu andaki çağımızdaki çocuklarda maalesef çok fazlasıyla var. Önündeki sadece matematik problemi üzerine konuşmak da gerekmiyor. Çok basit 40-50 sayfalık kitabın 3 cümleyle anlatamayacak durumda olan çocuk sayımız çok fazla. Yani bu yüzden de %67'ye ulaşamıyoruz. Temelinde ben işte kitap okumanın sonucunda özetini anlatamama, zihninde o olayları planlayamama, düzenleyememe problemini yattığını da düşünüyorum.
Evet, biz bir bilimsel çalışma da bunu göstermiş aslında hocam. Şu an bizim belki de en çok atıf alan yayınlarımızdan bir tanesi bu. Öğrenci problemi anladığı zaman, yani problemi anlayan öğrencinin %37'si problemi çözebiliyor.
Evet.
Çok büyük bir oran yani. Hani bu demektir ki problem çözmek bu işin en merkezi yeri aslında, problemi anlama kısmı. Dolayısıyla bu söylediklerinizi ben de destekleyemiyorum şu anda da bu ülkede olduğu için.
Ben de
hemfikirim.
Tuğba Turan. Ben de oradan nasılın üzerine aslında üst bilişsel öğretimi nasıl hani matematik alanında geliştiririz ve kullanabiliriz onunla ilgili söyleyeyim. Mesela fen bilimleri dersi için laboratuvarlar var ama matematik öğretimi için okullarda herhangi bir işte belki materyallerimizi koyduğumuz dolaplar vardır ama herhangi bir sınıflar yok. Benim fikrim hani keşke imkanım olsa da böyle matematik atölyeleri sınıflar açılsa bu atölyelerde öğrenci yaparak yaşayarak daha iyi bir şekilde öğrenebileceğini düşünüyorum. Mesela işte bir evin çevresine işte yani çitler çevrilecek. Ne kadar çit lazım? Şimdi biz ona diyoruz ki çevresini yapmak için çocuğa topla diyoruz veya alanını bulacaksan çarp diyoruz. Yani çocuk neden toplasın, neden çarpsın? Mecbur kalsın. Çocuk o bilgiyi öğrenmeye mecbur kalsın. Onu orada kendisi işte etrafını ölçtüğü zaman onun çevresi işte kenarlarının toplam olduğunu zaten kendisi bulduğu zaman onu hiçbir zaman unutmaz ve hani bu tarz problemlerde de bence kullanabilir, uygulayabilir. Çok küçük sınıflardan itibaren de hani daha da bence geliştirebilir diye düşünüyorum. Veyahut da işte o zemin bir karton aldı, işte taşlar döşenecek, işte küçük küçük o taşları kendisi döşeyip nasıl kaç tane taşın olduğunu o şekilde kendisi de bulabilir. Ama bunun için hem biraz maddi imkan hem de işte her okulda ne kadar işte bu benim dediğim yapılabilir bunu bilmiyorum. Ama kesinlikle bu tarz çalışmaların yani başarıyı yani %90-95 oranında artırabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü biz de öyleydik. Hani ben İzmir Kız Sesi mezunuyum. Bize böyle imkanlar sunuluyordu okullarımıza ve ben gerçekten orada gördüğüm şeyleri unutmuyorum. Kendi meslek hayatımda da uygulamaya çalışıyorum. Tabii ki imkanlar dahilinde.
Peki burada şöyle bir konudan çok sapmak istemiyorum ama şöyle bir sorgulamaya da gerekli görüyorum. Acaba Öğrencinin böyle etkinlikler, bu çağın öğrencisinin böyle etkinlikler mi dikkatini çeker? Yoksa böyle sanal gerçeklik, karma gerçeklik tarzı teknolojinin içerisinde olacağı şeylerle beraber yapması mı dikkatini çeker?
Aslında ikisi de çeker. Yani şimdi köyde veyahut da işte köy okullarımız da var. İşte metropollerdeki işte daha farklı. Aslında bireysel farklılıklar burada hani göz önüne. Aslında atölyeler derken öğrenci, hangi öğrenci ne ilgisini çekecekse o öğrenciye o şekilde bence yönelmek
kendi
lazım.
Kendi öğrenme sürecinin farkında
evet,
olup aslında öyle yönelmesi gerekiyor.
Evet.
Yani evet. Buyurun.
Oğuzhan, hocamızın söylediğine katılıyorum ben de. Öğrencinin bazen vermiş olduğumuz bilgiyi uygulaması için ona maruz kalması lazım. Hocamız anlatırken şey aklıma geldi. Bizim köyde düzgün olmayan tarlalar var. Yani beşgen, üçgen ya da dikdörtgen, kare olmayan şekilleri var. Köyde ilkokul mezunu olmayan öyle amcalar vardı ki neredeyse sıfır hatayla oranın dönümünü hesaplayabiliyordu. Ben çok şaşırıyordum. Yani bir ara o zaman integral konusunu görürken integral, bildiğin integral kullanıyor adam. Yani ona doğru yaklaşıyor. Evet. Hani onu tabii bunu bilinçli olarak yapmıyor ama onu uyguluyor. Bizim de burada çocukların sanki edinmiş oldukları bilgileri kullanabilecekleri, mecbur kalacakları alanlara ihtiyacımız var. Bu hem sizin dediğiniz gibi sanal bir gerçeklik de olabilir. Ya da hocamızın söylediği gibi bir atölye ya da daha farklı bir alanlarda da olması lazım.
Aslında burada matematik gerçek yaşamda var mı? Var. Ama Bülent Güven'i bilmiyorum, tanıdınız mı? Bülent Güven'in tezinde şöyle bir şey var. Diyor, gerçek yaşamda diyor, hiçbir zaman siz diyor düzgün çokgenler bulamazsınız diyor. Düzgün şekiller bulamazsınız diyor. Bulduğunuz her şey diyor aslında düzgünlüğü bozan şeylerdir diyor. Bu noktada öğrenci doğaya çıkardığımız zaman yapacağımız etkinlikler çok kıymetli bence de. Ama acaba biz o etkinlikleri doğru yapmış olur muyuz o zaman? Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir tane tarla problemi vardı benzer şekilde. Biz de mesela Rabil Hoca ile beraber oturduk. Gerçek yaşam problemi. Tarlayı aldık. İşte 7 eş parçaya bölmeye çalıştık. Ama tarla düzgün değil yani. Farklı şekilde. Hocayla bayağı mücadele ettik. Bölemedik ya. Bölemedik. 7 eş parça oluşturamadık yani. Tamam, zaman orayı bölmüşler tabii. Hisseler ayırmışlar. 7 parça yapmışlar ama yani biz 7 eş parça oluşturamadık mesela. Dolayısıyla acaba öğrenciyi gerçekten günlük yaşama çıkarmış olduğumuzda matematiği ona doğru öğretmiş olabilir miyiz yani? Demeyecek mesela hocam şurada bir fazlalık var, bunu ne yapacağız diye. Bunlar mesela başka problem.
Çözmeye çalışır, en azından uğraşır.
Hani... Yani mesela işte hocamın dediği gibi Ayşegül, mesela bir yerin alanını bulurken taş döşediğin zaman yani tek tek sadece saymak yerine onu çarpması gerektiğini, oradan da alana ulaşması, o tarlanın alanını bulduğunu anlayabilir. Yani yolunu görür, ne yapacağını öğrenir. Tam bulamamış olsa bile tam şeylerde de bunu kullanır yani.
Beşinci sınıflarda, olsam beşinci sınıflarda bu vardı son etkinliklerde. Alan bulma, dikdörtgen alan bulma, sanırım 144 tane mi, 154 tane mi birim kare vermiştim. İlk başta onları sayarak bulmasını istemişti. Çocuklar artık bir süre sonra hocam daha kolay bir yolu yok mu, bıktık falan. Evet. En sonunda hocam birisi, tabii daha önceden bu bilgiye sahip olan öğrenci de var. Öğretmeni daha önceden vermiş. İşte kısa kenar, uzun kenarın çarpılması gerektiğini. Birisi hocam buradaki satır sayısını sayarız. Birisi de sütun sayısını sayarız. O zaman bunları çarptığımız zaman da kaç tane birim kare olduğunu buluruz şeklinde bir bilgiye ulaşmıştı çocuklar.
Tuğçe, ben matematiğin gerçek yaşamdaki yeriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Mesela biz üniversitede analiz dersi alıyoruz ama bunu yani ortaokuldaki öğrencilere anlatmıyoruz. Almamızın sebebini hocalarımız hep şu şekilde açıklardı. Soyut düşünme becerinizi geliştirin. Yani biz bunları gerçek yaşamda tam olarak göremeyecek olsak bile o şekilde öğrenmeyi sağlayan bir öğrenci, kendi öğrenmesinin farkında olabilecek bir öğrenci, gerçek hayatta da karşılaştığı farklı problemlere ya da farklı durumlara kendince yaklaşımlar oluşturabilecek zaten.
Aslında hocam bununla ilgili tabii çok da buraya bölmek istemiyorum. Şunu, bu soru tamamsa eğer hocama bir açıklama yapacağım, bunu göndereyim. Tamam mıyız burada? Tamam. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Tabii.